Ayrım 2.
Gökkız. Çiftçi Hasan'ın bir devesi vardı. Çiftlikteki en güzel yiyecekleri ona veriyor ama yük taşımasını istiyordu. O güçlü devenin gözleri simsiyah, tüyleri sapsarıydı. Çocukken annesi de onu çok iyi beslemişti. Çiftçi Hasan deveye Gökkız adını vermişti. Niye onun adı Gök diye soranlara, "Mavi rengi çok seviyorum da ondan," diyordu. Gökkız çok güzeldi ama mutsuzdu. Bir türlü mutlu olamıyordu. Çiftçi Hasan Gökkız'ın niye mutsuz olduğunu bilemiyordu. Gökkız'a mutsuzluğunun nedenini sordu. "Ben şehirde yaşamak istiyorum. Keşke ben şehirli bir hayvan olup hiç iş yapmasaydım. Gezip tozsaydım. Beni seven sahibimin biricik devesi olsaydım." Buna çok üzülen çiftçi Hasan Gökkız'ı aldı şehre, kuzenlerinin yanına bırakmaya götürdü. Kuzenleri Banu, Şevket ve Hamit'in başka hiç hayvanları yoktu. Çok mutlu bir aile içinde özenle yetiştiriliyorlardı. Gökkız'ı çok sevdiler. Çocuklar deveyi eğlendireceklerdi. Gökkız, "Ben önce çarşıya gidip alışveriş yapmak istiyorum," dedi. İnsanlar çarşıda iyi zaman geçirirlermiş. Banu Gökkız'ın boynuna kurdele taktı. Kendisini aynada görünce hiç beğenmeyen Gökkız, "İnsanlar böyle yapıyorlar," diye evet demişti. Çarşı pazar dolaşmaya başladılar. Arabalar yanlarından geçerken korna çalıyorlar, etrafta ışıklar yanıp sönüyor, insanlar yanlarından koşarak gelip geçiyorlardı. Gökkız çok korkmuştu. Onu görenlerin kaldırımlara kaçıp yollarını değiştirmelerine çok üzülmüştü. "Ben burayı sevmedim, başka yerlere gidelim." Gökkız'ı sinemaya götürdüler. Biletlerini alıp içeri girinceye dek her şey çok güzeldi. Eğleneceğini sanmıştı. Kolaylıkla yerlerini bulup yerleştiler. Gökkız başını çevirse gürültü oluyordu. Her soluk alışında Banu onu uyardı. "Aman Gökkız, sessiz ol. Başkasını rahatsız etmeyelim," diye fısıldadı. Gerçekten Gökkız'ın soluğu fazla, boyu da çok uzundu. O oturunca kimse bir şey göremedi. Onun halini gören çocuklar acıdılar. "Hadi gel çıkalım buradan. Sen sıkıldın. Sana uygun yerler bulalım." "Ben acıktım. Karnım doyarsa kendimi iyi hissedebilirim." Dönerciye girdiler. Gökkız'a oturacak yer yoktu. Yere diz çöktü. Sıcak dönerle ayran geldi. Gökkız hiçbir şey yiyemiyordu. Dönerin kenarındaki turşuları çekiştirdi durdu. Çaresizdi. Karnını bile doyuramamıştı. Banu, "Ben biliyorum. Gökkız sıcak ve geniş yerleri sever. Hadi plaja götürelim onu, güneşlensin," dedi. Gökkız'ı plaja götürdüler. Görevliden izin alıp içeri soktular. Plajdakiler Gökkız'ı görünce çığlıklar atarak sağa sola kaçıştılar. Sonra nasıl olduysa onun çok zararsız ve sevimli olduğunu anladılar. Anneleri çocuklara izin verince üstüne binip dolaştılar. Onları gezdirmeyi Gökkız kendisi istemişti. Gökkız plajda çocuklarla eğlenmiş ama rahat olamamıştı. İnsanların arasında mutluluğu bulamayışına çok üzülüyordu. Şehirde yaşamak göründüğü denli kolay değildi. Motosiklete binmeyi, araba kullanmayı artık hiç denemek istemiyordu. Onları da yapamayacağını biliyordu. Şevket'e, Hamit'e, Banu'ya ayrı ayrı yalvardı. Çiftliğe dönmek istiyordu. "Çiftçi Hasan'a telefon edin. Beni gelip alsın. Yük taşımak, çiftlikte yaşamak çok daha zevkliymiş. çiftliğimi, arkadaşlarımı özledim. Dağları, bayırları, kırları nasıl arıyorum bilemezsiniz. Yere diz çöktü. Banu'ya boynundaki kurdeleyi çıkarttırdı. Banu çiftçi Hasan'a telefon etti. Durumu anlattı. Devesinin döneceğini duyan çiftçi Hasan sabahı zor yaptı. İlk trene bilet alıp şehre hareket etti. Devesinin yardımına koştu. Onu daha fazla şehirde bırakamazdı. Şehirde mutluluğu bulamayan devesinin bundan sonra neler yapacağını düşledi durdu. Şehre ulaştığında gök kız ona sarıldı. Bırakmak istemedi. "Ne olur beni bırakma, çiftliğe götür," diye yalvardı. "Dönmek istiyorum. Yaşarken mutluluğun ne olduğunu bilemedim. Kırları, otları çok özledim." Çiftçi Hasan: "Ben senin döneceğini biliyordum. Senin esas yerin çöllerdi. Sırtın güneşte iyice ısınmalı. Uzun uzun yollar yürümelisin. Seni çiftliğe de götürmüyorum. Biletimiz bizim çöllere gitmemiz için hazırlandı." Ertesi gün trene binip yola çıktılar. Türkiye çöl değildi. Develer yaşasalar da çok mutlu olamazlardı. Arabistan çöllerine gideceklerdi. Çiftçi Hasan deveyi bırakıp döneceğini söylüyordu. Bunu duyan gök kız, "Hayır," dedi. "Oraların havası bana daha iyi gelebilir. Ama ben sizinle kalmak, çiftlikte yaşamak istiyorum. Ben çiftliği kendi vatanım kabul ettim," dedi. Çiftçi Hasan gök kızın bu isteğini kıramayıp çiftliğe geri getirmişti. Bütün hayvanlar sevinçle karşıladılar onu. Karıncalar gök kızın anılarını yazdılar, resimlediler. Bir gün hayvanlar için kitaplar basılmaya başlandığında baskıya vereceklerdi. Anne balık o günlerde doğan yavrularına gök kızın bu şehir anısını anlattı durdu. Belki de sulardan uzaklaşmalarının onlara mutluluk getirmeyeceğini söylemek istiyordu. Yalnız ördeklerin yaşadığı bir kent vardı. O kentte ördekler bütün işlerini kendileri yapıyor, kendi kanunlarıyla yaşayıp gidiyorlardı. Okullar, evler, bahçeler, parklar hep ördekler içindi. Düğünler yapıyorlar, doğum günlerini kutluyorlar, yarışlar düzenliyorlardı. O kentte mutsuz olan küçük ördeklerdi. Evruliler ailesinin en güzel ve en küçük kızı olan Sarılım bir gün derdini babasına açtı. "Babacığım, bizim servis arabalarımız yok. Biz yoruluyoruz. Şöyle bir araba fabrikası yapsan, bize araba üret," dedi. "Hem de para kazanmış olursun." Ördek babaya bu fikir çok ilginç geldi. Kızının isteğini araştırmaya girişti. Küçük Sarılım Yeşil Nehir ve Mavi Göl'le arkadaş olmuştu. Tatil günlerinde uyanınca nehrin kenarına gelir, ayaklarını suya sokar, balık tutardı. Gölde de yüzerdi. Pırıl pırıl çakıl taşları küçük ördeğe gülümseyip, "Merhaba, günaydın. Ne güzel bir gün, mutlu bir sabah değil mi?" derdi. Küçük ördek kızın sevinçten kalbi çarpardı. Suyun içinde o güzel yüzünü görünce heyecanlanırdı. Yemyeşil ovada şırıl şırıl akan nehirle kurduğu dostluk çok hoştu. Küçük ördek kız: Sen nasıl bu denli mutlu olabiliyorsun Yeşil Nehir? Mavi Göl'le hiç kavga etmeden yaşayıp gidiyorsun. Kızıp da yolunu değiştirdiğin bile olmuyor, diye merakla sordu Mavi Nehir. Benim dostlarım benim mutlu yaşamamı sağlıyor. Ben onları gördükçe mutlu oluyorum. Senin deden de baban da bendeyiz. Ben mutlu olmayayım da kim olsun? Anladım, dedi sarılım yavrum. Senin sevenlerin çok. Sularda oynadı, yüzdü. Nehir de göle aktı, durdu. Kırdaki bütün ördekler su içip serinlediler. Ağaçlar nehrin suyuyla neşelendiler. Ördek baba bir gün eve geldi. Ben araba fabrikası yapmaktan vazgeçtim. Nehirle göl karşı çıkmışlar. Fabrika istememişler, dedi. Sarılım yavru çok sinirlendi. Hemen nehre gitti. Sen hani ördek yavrularını severdin? Niçin bize arabalar yapmalarına izin vermiyorsun? Yeşil Nehir. Fabrika yapılırsa ben kirlenirim. Göl kirlenir. Ben yine de sizi düşünüyorum, dedi. Sarılım yavru çok sinirliydi. Ya izin verirsiniz ya da bütün çocuklar sizinle dostluğunu keser. Biz gelip yüzmezsek siz ne işe yararsınız, dedi. Çaresiz kalan nehirle göl peki dediler. Fabrikalar kuruldu, arabalar yapıldı. Çocuklar arabalarla gidip gelip yorulmadılar, neşelendiler. Bir gün terleyen vücutlarını serinletmek için göle koştular, nehre koştular, şaşırdılar. Gölün ve nehrin suları siyaha dönmüş, çakıl taşları görünmez olmuştu. Sarılım kendini sularda göremedi. Nehre, size neler oldu böyle? Kim sizi bu hale getirdi? Neşenize, berraklığınıza, bolluğunuza ne oldu? Biz ne güzel yüzer, eğlenir, serinlerdik o güzel sularınızda. Nehir üzgün ve yorgundu. İşte, o fabrika, dedi. Araba fabrikası. Belki baban para kazandı, sen mutlu oldun. Ama etrafına bak, ördekler kentinde herkes mutsuz oldu. Vah vah, dedi sarılım. Hemen eve döndü. Babasına fabrikayı durdurması için yalvardı. Babası, evet, ben de bu fabrikanın etrafa zarar verdiğinin farkındayım. Ne yapabilirim acaba, diye sordu. Sarılım yavru, biz okulda bacaya filtre koyduk. Bunu öğretmene sormalıyım, dedi. Küçük sarılımın öğretmeni arıtma tesisi yapmayı önerdi. Arabalar da kurşunsuz benzinle çalışmalı, dedi. Kısa bir süre içinde bu tesisler yapıldı. Çalışmaya başladı. O günden sonra balıklar göle dönmeye, nehirlerin suları yavaş yavaş eskisi gibi akmaya, ördekler kentinin ördekleri eskisi gibi mutlu olmaya başladı. Konuşan Ördek. Selin yalnız olmaktan hiç hoşlanmıyordu. Tek başına kalınca hiçbir şey yapmadan oturuyordu. Annesi ona defalarca, "İnsanlar her zaman arkadaşlarıyla olamaz. Kendi uğraşların olmalı," diyordu. Bir gün sokakta tek başına yürürken suların arasında bir kağıt parçası gördü. Üzerinde yarı belirgin çizgiler vardı. Bir çocuğun resim kağıdı olabileceğini düşündü. Kağıt neredeyse parçalanmak üzereydi, renksizdi. Ansızın kulağına gelen tuhaf bir sesle irkildi. Selin, Selin! Etrafına baktı. Kimsecikler yoktu. Selin, Beni yerden al, evine götür. Seninle arkadaş oluruz, dedi. Selin şaşırmıştı. İlk kez konuşan bir kağıt görüyordu. Kulaklarına inanamadı. Biraz da sevindi. Yere eğildi, kağıdı özenle aldı. Üzerindeki şekli bir şeylere benzetmeye çalıştı. Ama bomboş çizgilerdi. Sadece bir ağız vardı. Yırtılmaya yüz tutmuş bu kağıtla eve doğru koşmaya başladı. Hızlı hızlı merdivenleri çıktı. Odasının bir köşesinde kağıdı kuruttu. Ne zaman tekrar konuşur acaba diye düşünmeye başladı. Boşuna bekledi. Kağıttan en ufak bir ses çıkmıyordu. Sıkılmaya başlayınca kendisi konuşmayı denedi. Beni eve getir dedin, getirdim. Tekrar seni bulunduğun yere suların içine atacağım. Hayır, dedi kağıt. Sakın yapma. Şimdi güzel boyalarını eline al, bana bir çift göz yap, dedi. Selin renkli kalemlerini masanın üzerine çıkardı. İki güzel göz yapıp kağıda bakmaya başladı. Gözleri ve ağzı vardı ama hala hiçbir şeye benzemiyordu. Seni şimdi görebiliyorum, dedi kağıt. Çok zayıf ama güzel bir kızsın. Ne olur bana bir de burun yap. İki delik koyman yeter. Hemen burnumun altına geniş bir gaga yerleştir. Aa, demek sen kuşsun, dedi Selin. Hayır, ben kuş değilim. Kuşların gagası geniş olmaz ki. Eğlenmeye başladın mı benimle? Zannederim oldukça eğlencelisin. İşte bu da gagan. Sarıya da boyadım. Oldukça güzel oldun. Benim gözüm, kulağım, gagam var ama hani benim kuyruğumla kanatlarım? Bir kuyruk, iki kanat yeter bana. Tüylerle süsle beni. Beyaz olsun rengim. Selin uğraştı, bir türlü beyazla doğru düzgün boyayamadı. Ama beyaz hiç görünmüyor, zor geldi bana. Beyazın içine çok hafif sarılar, siyahlar, pembeler karıştır. Yine beyaz kalsın çoğu. Anladım, dedi Selin. Sen bir ördeksin. Evet, ama gördüğün gibi hala bu kağıdın içindeyim. Sessiz sessiz duruyorum burada. Üzülme, seni yürütmeliyim. Şöyle gövdenin altından iki bacak çıksın. Yürümeye başla şimdi. Ben yüzmek isterim. Perdeler koy parmaklarımın arasına. Yüzgeç gibi olmalı bacaklarım. Selin perdeler koydu parmaklarının arasına. Ördek ortaya çıkmıştı. O cansız kirli kağıt şimdi çok güzeldi. Sana bir sürprizim var. Bak, köşeye masmavi bir göl yaptım. Bir de ağaç koydum yanına. Selin ona konuşan ördek ismini verdi. Konuşuyor, yüzüyor, dinleniyor, yavrusuna bakıyordu. Zaman ne denli çabuk geçmeye başlamıştı. Saatin sesiyle uyandı Selin. Gözlerini açtı, etrafına baktı. Bir düş görmüştü. Aceleyle boyalarını fırçasını aradı. Boyaları paketiyle günlerdir hiç açılmadan duruyordu. Onları açıp kullanmadığına pişman oldu. Bugün sulu boya kullanmaya başladım. Önce renkler üst üsteydi fırçamda. Sonra öğrendim ayırmayı. Temizledim bir kağıtla fırçamı. Boyadım renk renk boyama kitaplarımı. Patates baskısı yapmayı çok sevdim. Annem ördek yontunca üstüne ördekleri peş peşe dizdim. Biri büyük olsaydı daha güzel olurdu. Anneleri yapardım en önde gidenini. Aylak Ördek. Bayan Düşünce ile Bayan Aylak iki ördekti. Kuzen oldukları için birlikte dolaşıyorlardı. Bayan Aylak'la Bayan Düşünce'nin huyları hiç benzemiyordu. Bayan Aylak kıskançtı. Konuşurken dostlarını aşağılıyordu. Bayan Düşünce bir gün kuzeninin bu huyunun değişeceğine inanarak ona anlayışlı davranıyordu. Bayan Aylak iş yapmayı ve düşünerek hareket etmeyi hiç sevmezdi. Bayan Aylak'ın bütün bunlara karşın çok arkadaşı vardı. Kim tatile çıksa hemen onun yanına gelirdi. Beraber gezer, sinemaya gider, aylak aylak sokaklarda dolaşırlardı. Böyle zamanlarda Bayan Düşünce hep yalnız kalırdı. Bayan Aylak tembelliğinden yumurtaya yatıp yavru bile yapmak istemiyordu. Yumurtaların yalnız yemek için olduğunu sanırdı. Hiçbir zaman düşünmediği için kuluçkaya yatıp güzel ve akıllı yavruları olabileceğini ve bunun ona mutluluk vereceğini bilemezdi. Bir gün Bayan Düşünce ile konuşurken, "Ah Düşünce, şöyle bir güzel tavuğum olsa da bana bütün işimi yapsa, her gün taze taze yumurta yesem," dedi. "Ama sen düşünmeden yaşarsın Aylakcığım. Kafanı çalıştırmazsan, ne yapacağını kararlaştırmadan yanında çalışana yön veremezsin. Benim bir tavuğum olsun da bak gör, ona ne işler yaptırırım," dedi. Bir gün gerçekten Bayan Aylak'ın bir tavuğu oldu. Tavuğa iş yaptırmaya başladı. Tembel tembel yatağından kalkıyor, tavuğa emrediyordu. İsmi Us olan tavuk güne yorgun başlıyordu. Hiç dinlendiği yoktu. Tavuk Us emirleri arka arkaya alınca ne yapacağını bilemiyordu. O gün yine sildi, süpürdü, çimleri biçti, civcivleri yemledi. Her şeyi, ama her şeyi yaptı. Bütün işin bittiğini düşünürken aylak ördek ona, "Hadi bakalım tavuk Us, bana çift sarılı yumurtalar yap," dedi. "Öyle çok yap ki hiç bitmesin." Zavallı Us motosikletine binip şehre alışverişe gitti. Yorgundu. Görevi sahibinin isteklerini yerine getirmek olduğu için çift sarılı yumurta da yapmalıydı. "Hiç bitmesin," demişti. Durmadan çift sarılı yumurta üretecekti. Aylak ördek emirleri verip yatağına uzandı. Burnuna yağda kızarmış yumurta kokuları gelmeye başlayınca yatamaz oldu. Ona yumurta kızartan yoktu ama o öyle düşlüyordu. Düşledikçe acıktı, dayanamaz oldu. Yatak odasından çıkar çıkmaz bir yumurta yığınıyla karşılaştı. Çift sarılı yumurtalarla dolmuştu her yer. Önce sevindi. Sonra ne yapacağını bilemedi. Ağlamaya başladı. O sırada imdadına düşünce ördek yetişti. Hemen tavuğa yaklaştı. "Yeter bu kadar yumurta, çıldırdın mı sen?" diye bağırdı. Aylak çok yumurta isterken bunları nasıl tüketeceğini düşünememişti. Beğenmediği düşünce ördek ona yardım edebileceğini söyleyince çok sevindi. "Bayan Düşünce, bunları arabaya koyar, pazara götürür satarız," dedi. Hiç para kazanmayı bilmeyen Aylak, düşüncenin peşine takıldı, pazara indi. Pazar çok hoşuna gitti, eğlenceliydi, zaman güzel geçiyordu. Kısa zamanda yumurtalar satıldı. Bayan Aylak birden zengin olmuştu. "Söyle bakalım Aylak, paraları nasıl paylaştıracaksın?" diye sordu Bayan Düşünce. "Üçte biri tavuğa, üçte biri sana, gerisi de bana," dedi. "Sen düşünmeden tavuğa emir verdin. Düşünmediğin için tavuğa yeter diyemedin. Satmayı da akıl edemedin ama düşünerek pay ettin. Kutlarım seni." Yaşantısı boyunca hiç tatmadığı bir mutluluğu tadıyordu Aylak. Çalışarak para kazanmıştı. Kendisini çok yorgun hissetmesine karşın kolaylıkla dinlendi. Ertesi gün bütün işini kendisi yaptı. Düşünceye kuluçkaya yatmak istediğini söyledi. Tavuk yumurtasıyla kuluçkaya yatacağı için yavruları da tavuk olacaktı. "Ben artık düşünerek yaşayacağım. Çıkan civcivlere ben bakacağım. Onları gezdireceğim. Paralarımla bütün yoksullara yardım edeceğim," dedi. Ayla gördük o günden sonra çok işe yaradı. Her şeyi düşünerek yaptı, yavrularına baktı. Onun adı Bayan Çalışkan oldu. En iyi arkadaşı ise Düşünce Ördek. Cem ve kedileri. Cem okuldan eve geldiğinde hemen buzdolabını açıp ne varsa yemeye başlıyor. Sonra da evin içinde dolaşarak kuru yemiş arıyordu. Karnını tıka basa doldurduktan sonra yaptığı tek şey televizyon seyretmekti. Yerinden kalkmadan gününü geçiriyordu. Cem'in çok akıllı olan ablası Eli, "Cem, seni anlayamıyorum," dedi. "Televizyon izle izlemesine de her önüne gelen programı değil. Çok güzel çocuk programları var. Onların saatlerini öğren, zamanını boşuna harcama." Cem ablasının söylediklerine hiç aldırmadı. Kuru yemişini yerken kendini eğleniyorum sandı. Gittikçe miskinleşti, tembelleşti. Şiştikçe şişti. Koltuğun üzerinde derin bir uykuya daldı. Tabii ardından da düşlere. Evin küçük kedileri Cem'in bu haline üzülüyorlardı. Cem'le oyun oynamak istemelerine rağmen Cem onlarla oynamıyordu. Kediler bir araya toplanıp Cem'i bu kötü alışkanlığından kurtarmaya karar verdiler. Hemen bir plan yaptılar. Şaşkın eline çok büyük bir balon alıp şişirmeye başladı. Şişirdi, şişirdi, şişirdi. Cem'in gözleri açılmıştı. Bütün kediler "Patlayacak, patlayacak!" diye deliler gibi bağırıyor ve alkışlıyorlardı. Cem ter içindeydi. Cem "Aa!" dedi. "Şuna bakın, davul gibi oldu." Kedilerden biri "Tıpkı senin gibi, sen de bir gün bu balon gibi patlayacaksın." dedi. Tam o sırada balon bum diye patladı. Kedi yavruları katıla katıla gülerken Cem'in göbeğinin üzerine çıkıp tepindiler, davul çaldılar. Şaşkın Cem'i daha fazla üzmek istemiyordu. Aynanın karşısında kendisini seyreden Cem'e yaklaştı.
"Bu şişmanlıktan kurtul," dedi. "Şu haline bak, bacakların boğum boğum, televizyon bile seyredemez oldun, hep derin bir uykudasın."
"Ama nasıl kurtulurum? İstemeden şişmanlıyorum. Bana göre bu şişmanlığın sonu yok. Çaresizim," dedi. "Soluk bile alamaz oldum. Uyuduğumda düşlerim korkunç şeylerle doluyor. Midemde bir ağırlık var."
Şaşkın: "Zayıf arkadaşlarına bak. Spor yapıyorlar. Sen de spor yap. Top oyna, koş, yürü. Yemeği çok sevsen de bu aşırı yemek yemeyi durdurmalısın," dedi.
Kediler buldukları bir yumağın peşinden koşup oynarken şaşkın sözlerine devam etti.
"Bak, kardeşlerin bazen dinleniyorlar, bazen de koşup zıplıyorlar. Spor yapmazsan sonun balon gibi patlamak olur."
Cem: "Beni okul takımına almazlar, folklor de oynatmazlar. Yüzmeye başlasam soluk soluğa kalırım," dedi.
Şaşkın Cem'e şaşırmakta haklıydı.
"İyi ama," dedi. "Şişmanların da kendilerine göre yapacakları sporlar vardır. Zayıflarsan okul takımına da girebilirsin."
Cem derin uykusundan uyandığında ailesinin yürüyüş için hazırlandığını gördü. Hemen eşofmanlarını giydi, spor ayakkabılarını ayağına geçirdi. Ailesiyle beraber yürüyüşe çıktı. Annesinden kuru yemişi bir süre kaldırmasını istedi. Eve döndükten sonra koltuğun üzerinde uyurken mutlu bir düş gördü. Düşünde, bugün içimde sebepsiz bir sevinç var. Kendimi çok mutlu hissediyorum. Ödevlerim kolaylıkla bitti. Böyle olmam sizce tuhaf değil mi? Diye sordu. Küçük kediler düşünde Cem'i alıp top sahasına götürdüler. Beraberce maç yaptılar. Cem ter içinde kalmıştı ama mutlu görünüyordu. Eve döndüklerinde Cem duşunu alırken şarkı söyleyip onun mutluluğunu paylaştılar. Spor yaptın, güçlendin. Mutlu oldun, şenlendin. Dost edindin, eğlendin. Miyav, miyav, spor yap. Spor ruhun gıdası. Çabuk zayıflarsın, mutlu ve şen yaşarsın. Miyav, miyav, spor yap. Spor ruhun gıdası.